Ayrım 24, sayfa 258, Memorandum, Anders de la Motte. 35. Bölüm. Sabatini'ye yazık oldu. Valdin saraca doğru eğildi. Benim de ölen muhbirlerim oldu. İnsana dokunuyor değil mi? Kılavuzlara ne yazdıklarının ya da derslerde ne öğrettiklerinin bir önemi yok. Fazla yaklaşmamak, dahil olmamak falan. Valdin başını iki yana salladı. Muhbirler hayatlarını bize emanet ediyorlar. Onları işbirliğine ikna ediyoruz. Tuzağa düşürmek için her türlü psikolojik numarayı yapıyoruz. Ve bir kez ağa takıldılar mı, bildiğin gibi. Sonra geri dönüş yok diye tamamladı Saraç. Valdin ağır ağır başını sallayarak onayladı. Berbat görünüyorsun David, seni neredeyse tanıyamayacaktım. Son karşılaşmamızda sana bir teklifle gelmiştim, hatırlıyor musun? Valdin sandalyesinde arkasına yaslandı. Saraç başını iki yana salladı. Felç geçirdim. Haberin yoksa işin özeti hiçbir şey hatırlayamıyorum. Son birkaç yıla dair evet duydum. Valdin gülümsedi. Çocuksu gülümseyişi onu daha da genç gösteriyordu. Tabii böyle bir şey mümkünse. O dönem ulusal istihbaratta çalışıyordum. Orada ben de muhbirlerle ilgileniyordum. Hatta biz beraber eğitim aldık. David, sen ve ben. Kaynak alımında 12 adım modeli. Eminim hatırlıyorsundur. Saraç yanıt vermedi. Kaynaklarından biri bana ilginç bir şey anlatmıştı diye devam etti Valdin. Stockholm polisinin çok gizli bir ajanı suç şebekesinin kalbine sokmayı başardığına dair dedikodular vardı. Janus Kod adlı biri, iki yüzlü Roma tanrısı. Valdin kollarını açtı. Elbette ben ilk başta ona inanmadım. Muhbirler başka bir şey ama ajanlar, bilhassa suç örgütlerinin içine özel olarak yerleştirilenler. Biliyorsun ki İsveç'te buna izin verilmiyor. Tamamen adli bir perspektiften bakınca biraz fazla karmaşıklaşıyor. Çünkü bir ajan güvenilirliğini sürdürmek için er ya da geç suç işlemek zorunda kalıyor. Ve elbette polis birisinin suç işlemesine göz yumamaz. Hele yardımcı hiç olamaz. Yoksa nasıl görünür? Valim bu defa daha da kocaman gülümsedi ama bakışları donuktu. Ama benim kaynağım ısrarcıydı. Janus'un çok zarara yol açtığını söyledi. Onun yüzünden koca bir motorcu çetesi parçalanmış ve Ruslar neredeyse 20 kilo eroin kaybetmiş. Ajanın varlığından haberdar olsalar da başına ödül koysalar da hatta patronlar ajanın kod adını bulsalar bile esasında kim olduğunu hala bilmiyorlardı. Biz de ulusal istihbarat olarak yakından bakmaya karar verdik. Ve Peter Molnar ile Özel Operasyonlar Birimi timinin Stockholm'daki en başarılı tutuklamaları imza attığını keşfettik. Elbette Molnar'ın kendisi de muhbir kullanıyordu. Valdin başını iki yana salladı. Peter'i bilirim. Birkaç kural çiğnemekten çekinmez, zekidir de. Ama bu kadar ileri düzey bir harekatı yönetmek pek onun tarzı değil. Aradığımız kişi zeki, yetenekli, motive ve kesinlikle risk almaktan çekinmeyecek birisi olmalıydı. Başka bir deyişle ortalama polis memuru aramıyorduk ve Stockholm'de o dönem muhbirlerle çalışan memurlara baktığımızda açıkçası sadece bir aday vardı. Valdin ellerini uzattı. Sınıf birincisi David Saraç, beni alt edebilen nadir insanlardan biri. Saraç cevap vermedi ama tüm bunlar kulağına tanıdık geliyordu. Sanki bilinçaltına attı ama biri anlatmaya başladığında hatırladığı eski bir hikaye gibi. Böylece kayıt dışı bir görüşme gerçekleştirdik sen ve ben diye devam etti Valdin. Sana Janus hakkında bildiklerimi anlattım. Bir ajan olduğunu ve senin bir sürü kuralı çiğnediğini, hatta kamu görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulunabileceğini. Ama beni ele vermeyeceğini diye araya girdi Saraç. Eğer Janus'u seninle paylaşırsam, sana ulusal istihbaratta zafer şansı verirsem, itibar kazanmana yardımcı olursam. Valdin öylece sessiz sessiz oturdu. Saraç'ın yüzünü dikkatle incelerken parmak uçlarıyla kucağında ritim tuttu. Saraç başını kaldırdı, bakışlarını sabitlemeye çalıştı. Valin hıyarın önde gideniydi ama aynı zamanda zekiydi. Sarraç bu konuşmanın nereye varacağını merak ediyordu. Hafıza olağanüstü bir şey değil mi Davit, dedi Valin düşünceli düşünceli. Buluşmamızı hatırlamıyorsun değil mi? Şimdi sana anlattığımda hatırladın. Sana sizin içinde bir yol bulmana yetecek kadar detay topladım. Sarraç hiçbir şey söylemedi. Olabildiğince ifadesiz görünmek için elinden geleni yaptı. Valin sanki zihnini okuyordu. Gerçekten hafızanı kaybetmişsindir, emin değildim. Tüm bunların bir oyun olabileceğinden şüpheleniyordum. İçine düştüğüm bataktan kurtulmak için rol yaptığını sanıyordum. Bana şantaj yapmandan bahsediyorsun yani. Sesinin keskinliği Sarraç'ı bile şaşırtmıştı. Valin'in sandalyesinden hafifçe kımıldadığını gördü. Yanus'u paylaşmak istiyordun diye devam etti Sarraç. Daha doğrusu istihbaratı paylaşmak. Ama bütün riskleri de benim almamı istiyordun. Eğer kabul etmezsem tüm operasyonu açık edecektin ve beni kovduracaktın. Valin'in ağzı büzüldü. Şimdi de teklifini yinelemeyi düşünüyordun değil mi? Bu yüzden buradayım. Çünkü Yanus'un kim olduğunu ve onunla nasıl iletişime geçeceğini bilmek istiyorsun. Ve benimle olan bağlantısının ne olduğunu. Sarraç doğruldu. Beni iyi dinle Valin. Yanus hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir bok hatırlamıyorum hem de. Ama hatırlasaydım bile onu sana teslim etmezdim. Bunu az önce sen söyledin. Kaynaklarımız hayatlarını ellerimize bırakır. Doğru şeyi yapacağımıza inanırlar. Valin Sarraç'ı şöyle bir süzdü. Anlamıyorsun değil mi, dedi sonunda. Neyi? Yanus'u kimin kullandığını ben bulabiliyorsam başkaları da bulabilir. Sorunun temeline inmek istiyorsan akıllı olacaksın. Aklı başında bir polis memuruna rüşvet verip Stockholm'daki en iyi istihbaratçının ismine ulaşmasını isteyeceksin ve bingo. Sarraç farkında olmadan yutkundu. Gözümüz kulağımız açık David, diye devam etti Valin ve birkaç hafta önce doğrulattık. Hatta senin kazandan yalnızca birkaç gün önce. Neyi, diye yine dedi Sarraç ama bu defa cevabı zaten tahmin etmişti. Birisi seni arıyor David, birisi daha benimle aynı sonuca varmış. Yanus'a ulaşmanın tek yolunun sen olduğuna. Küçük oda aniden havasızlaşmıştı. Klima muhtemelen binanın geri kalanına toz ve boya dumanı yaymaması için kapatılmıştı. Sarraç ceketini çıkardı. Önü Sabatini'nin kanıyla lekelenmişti. Duymuş olabileceğin üzere ben iş değiştirdim, dedi Valin. Kağıt üstünde Adalet Bakanlığı adına bir soruşturma yürütüyorum. Kamu kuruluşlarından kaynak toplayarak elde edilebilecek potansiyel kazançları araştırıyorum. Ama esasında Adalet Bakanı Stenberg'in doğrudan emri altında çalışıyorum. Jesper benden ülkedeki en iyi polisleri belirlememi istedi. Gelecekte yatırım yapmaya değecek olanları. Söylediklerinin etki etmesi için bir süre durakladı. Senin adını listeye eklemek işten bile değil David. Muhbirlerin ülke genelinde nasıl kullanıldığı senden sorulabilir. Berk gibi yaşlı fosillerle ya da Kollander gibi yalakalarla uğraşmak zorunda kalmazsın. Ama sen satın alınabilecek bir adam değilsin David, o kadarını anladım. O yüzden seni ayartmaya çalışmayacağım. Ama şurası bir gerçek ki... Valin yorumlanması güç bir ifade takındı. Sen Yanus'a açılan tek kapı olmayı sürdürdükçe tehlikedesin. Bölgesel suç seni çoktan sattı. Yani öyle ya da böyle tek başınasın, arkanda kimse yok. Ama eğer benim için çalışmaya başlarsan... Valin kollarını açtı. Korunmamı sağlayacaksın, diye mırıldandı Sarraç. Birden dışarıdan sesler gelmeye başladı derken kapı vuruldu ve Sarraç'a su veren kadın içeri başını uzattı. Berk burada, dedi kısaca. Mollar da yanında, Sarraç'ı görmek istiyorlar. Valin Sarraç'a baktı. Beyefendileri içeri al. Ama kadın arkasına dönecek vakti bulamadan kapı hızla açıldı ve Peter Molnar odaya daldı. Berk onu izledi. Peter, ne hoş sürpriz. Valin gülümsedi. Hem de istihbarat biriminin başı da burada. Vay canına. Ne zaman ortaya çıkacağını merak etmeye başlamıştım. Molnar Valin'in tepkisine biraz şaşırmış gibi görünüyordu ama hemen toparlandı. ''Sen ne işler karıştırıyorsun Oscar?'' diye gürledi. ''Sarac ve ben iki eski dost olarak sohbet ediyorduk, öyle değil mi David?'' Wallin Sarac'a döndü. ''Hadi David,'' dedi Berk, ''burada oturmak zorunda değilsin, seni eve götürelim. Yıkanırsın, üstündekileri değiştirirsin, ilgili birimle konuştum. Senin ifadeni telefonda seve seve alacaklarını söylediler.'' Sarac'a ayağa kalkmasını işaret etti. ''Olduğun yerde kal David,'' dedi valim. ''Bu iki beyefendi araya girdi, konuşmamızı bitiremedik.'' ''Rütbenin ne olduğu fark etmez Oscar. Sen David'in amiri değilsin,'' dedim onlar. ''Bana kalırsa burada emir verecek yetkiye kesinlikle sahip değilsin.'' Wallin Mulder'la göz göze geldi, sonra kollarını açtı. ''Tam senden beklenecek bir hareket Peter. Her olayı bir sidik yarışına çeviriyorsun.'' Wallin başını iki yana salladı. ''David, gerçek şu ki Berk de Peter de Janus'a ulaşmayı benim kadar istiyor. Belki daha fazla. Anlıyorsun ya.'' Wallin Sarac'a doğru eğilip yaklaştı. ''İkisinden birisinin Janus'un yasa dışı bir ajan olduğunu bildiği ortaya çıkarsa çok zor durumda kalacaklar. Berk senin amirin ve tahminime göre seni kontrol eden kişi. Böylesi bir operasyona asla izin vermemeliydi.'' Wallin belli belirsiz Berk'i işaret etti ve Sarac onun bakışlarını çevirdiğini gördü. ''Peter ile uzman ekibine gelirsek, bölge komiserinin kurallara uymayan alt hizipler, hele ki erkek baskın hizipler hakkında nasıl hassas olduğunu belki hatırlıyorsundur.'' Mollar hafifçe gözlerini kıstı ama bir şey demedi. ''Sonuçlar gelmeye devam ettikçe umursamayacaktır,'' diye devam etti Wallin. ''Bir basın toplantısı düzenleyip onların biriminin başarılarını kendisininmiş gibi sunmaya bayılır. Ama en ufak bir sıkıntı ya da bir sonraki emniyet genel müdürü olma planlarına çomak sokan bir şey çıkarsa, o zaman...'' Wallin yine soğuk ve samimiyetsiz şekilde gülümsedi. Başıyla Berk ve Molnar'ı işaret etti. ''Bu iki beyefendi işi yarıda bırakmak istemiyor. Ne pahasına olursa olsun gereksiz risk faktörleri istemiyorlar.'' Wallin duraksadı, sonra dosdoğru Sarac'a baktı. ''Mesela senin gibi David.'' Otuz altıncı bölüm. Wallin kaypak bir piç diye homurdandı Berk trafikte arabayı sürerken. ''Gerçekten hırslı. Emniyet genel müdürü olmayı hedeflediği neredeyse kesin. Adalet Bakanlığı'nın açtığı bu soruşturma onun için harika bir basamak oldu. Rekabetten kopmamak için bir şans yakaladı.'' ''Stockholm bölge komiserini mi kastediyorsun?'' diye sordu Sarac. Berk başıydı onayladı. ''İşin başına bir kadının geldiğini görmek isteyen birçok kimse var. Eva Svens güçlü bir aday ve ülkedeki en geniş polis bölgesinde etkisini artırıyor. Bu da artık daha az hataya yer olduğu anlamına geliyor, en kibar tabirle.'' Sarac bir süre bir şey söylemedi. Wallin'in sözleri hala kafasında yankılanıyordu. Kuralları çiğnemişti, bunu çoktandır biliyordu. Janus'un sıradan bir muhbir değil, bir ajan olduğunu en başından beri biliyordu. O kontrol ettiği, emirler ve görevler verdiği biriydi. Hatta kendisi bir yana polis otoritesinin dolaylı olarak verdiği örtülü onayla birçok suç işlemişti. Ancak Sarac'ın üzerinden atmakta zorlandığı suçluluk hissi görevi suistimalle ilgili değildi. İyi idare edilen bir ajan harika bir yatırımdı. Esas soru şuydu: Sarac Janus'u ne kadar iyi idare etmişti ya da kendisini? Evinin neden bir eroinmana aitmiş gibi göründüğünü hala açıklayamıyordu ve oraya dönmeye hiç niyeti yoktu. Berk sanki zihnini okumuştu. ''Dairen temizlenmiş,'' dedi Berk. ''O kız yaptı herhalde, bakıcın olan. Sanırım birkaç yeni mobilyan da var. Kilitler değiştirildi ama onu Peter daha iyi biliyor.'' Sarac başıyla onayladı derken aniden Natalie'nin temizlik yaptığını söylediğini hatırladı. Nerede olduğunu merak etti. Acaba hala Högbergs Gatan'da arabada oturmuş bekliyor muydu? ''Dinle David.'' Berk Sarac'a döndü ve hem yüz ifadesi hem de ses tonu Sarac'a onu neyin beklediğini söylüyordu. ''Biliyorum, biliyorum,'' dedi. ''Öylece Sabatini'yi görmeye gitmek yerine önce seni ya da Peter'i aramalıydım.'' Berk başını iki yana salladı. Aslında onu demeyecektim David, haklı olsan da. Hayır, aslında ben senden özür dilemek istiyordum. Sarraç bunu beklemiyordu ve şimdi konuşmanın nereye gittiğini anlamaya çalıştı, beceremedi. Hastanede yaptığım gibi seni baskı altına almamalıydım diye devam etti Berk. Seni lojistik şubeye tayin edecekmiş gibi yapma işine hiç girmiyorum bir de. Başını iki yana salladı. Wally'nin haklı. Ben senin sadece amirin değil, aynı zamanda denetmeninim. Sana göz kulak olması gereken kişiyim. Ama kuralların görmezden gelinmesine göz yumdum. Yanus kimliğini yalnızca bir polis memurunun bilmesinde ısrar etti. Yoksa işbirliği yapmayacaktı. Ben de belgeye kendi ismimi yazdım. Oysa sen tamamen kendi başınaydın. Kollander projeye gayri resmi onayını verdi. Olasılıkların gözümüzü kör etmesine izin verdik ve seni maruz bıraktığımız riski göremedik. Berk kel kafasını iki yana salladı. Sen kaza geçirdikten sonra panikledim. Polis teşkilatında 40 yıl geçirdim. Evim ve kır evi ipotekli. Yoğun asıl okul masrafları falan filan. Sonumun dük gibi olmayacağına dair kendime söz verdim. Rüşvet yemiş ve şerefini yitirmiş hale düşmek istemedim. İsim Sarraç'ı duraklattı. Bir hatıra canlanır gibi olsa da Sarraç onu yakalayamadan yine kayboldu. Berg'in selefinin ismi Eugene von Katzow'du. Ama herkes onu Duke diyebilirdi. Sarraç'ın birime katıldığı dönem uzun bir iç soruşturma ve basının yoğun ilgisi sonrası işten çoktan ayrılmış durumdaydı. Ama burada Sarraç'ı kişisel olarak ilgilendiren başka bir şey daha vardı. Büyüyen koleksiyonu için yapbozun başka bir parçası. Berk Sarraç'ın apartmanından 300 metre kadar uzaktaki bir park yerine çekti. Sonra arkasına Sarraç'a döndü. Ama sonra karımla konuştum ve bunun dünyanın sonu olmadığını fark ettim. Açıkçası tüm bu saçmalıklardan sıkıldım. Polislik nedir anlamayan ve bir muhbire utanılacak düzeydeki standart ücretten daha fazlasını vermemiz gerektiğini hemen tantana yapan Kollander gibi işgüzar hıyarlarla tartışmaktan bıktım. Toplum yararı ya da kaç suçlu yakaladığımız umurunda bile değil. Yeter ki bütçe dengelensin. Walling gibi yalnızca kendi kariyerlerini düşünen tiplere hiç girmiyorum. Berk yine başını salladı. Bildiğin gibi muhbirlerinin yedek listesi kasada değildi. Birimde bir iç soruşturma yapılacak. Başını da eski dostumuz Başkomiser Dreyer çekiyor. Muhtemelen Yanus sorununun üstesinden gelebilirdim. Ama kendi birimimdeki bir güvenlik ihlali başka bir mesele. Berk bir kaderine boyun eğme jesti yaptı. Sarraç kaşlarını çattı. Dreyer ismi de tanıdık geliyordu. Mollar ondan daha önce söz etmişti ama Sarraç o sırada tepki vermemişti. Şimdi ise bu isim onu endişelendirmişti. Yönetim bir güç gösterisi sergilemek zorunda dedi Berk. Kollander çoktan bir teklifle geldi. İşbirliği yaparsam emekliliğime kadar tam maaş verecekmiş. Hikayeyi uyacağım. Hiçbir şeyin ucunun ona ya da bölge komiserine değmediğinden emin olacağım. Avukatım bunun iyi bir teklif olduğunu söylüyor. Zaten eninde sonunda her şey paraya bağlanır değil mi David? Berk omuz silkti ve Sarraç'a doğru eğilip yaklaştı. Sen iyi bir polis memurusun. Çok iyisin. Ama istihbaratçının muhbire fazla yakınlaştığı ve neredeyse kim olduğunu, sadakatinin kimi olduğunu unuttuğu birçok dosya gördüm. Çok da garip değil. Bu işin özü iki yüzlülüktür. Bir rol edinip gerçek ve yalan aynı şeymiş gibi yaparsın. Ama bunu çok uzun süre yaparsan nihayetinde kimse gerçeğin ne olduğunu bilemez. Kendin bile bilemezsin. Hepimiz kendi vicdanımıza hesap vermeli, işleri sağlam tutmalıyız. Anlatabiliyor muyum? Kendi evimizi temiz tutmalıyız. Sarraç'ın ağzı kurumuştu, birkaç defa yutkundu. Şu anda iç soruşturmayı yürütenler bana odaklanmış durumda diye devam etti Berk. Ama Dreyer'in senin kapını çalması çok uzun sürmeyecektir. Hazırlıklı olmalısın. Arka koltuğa uzanıp eski mavi bir çanta çıkardı. Eski eşyalarımı gözden geçiriyorum. Artık ihtiyacım olmayan şeyleri atıyorum. Belki sen de aynı şeyi yapmalısın. Çantayı Sarraç'a uzattı. Burada ihtiyacın olabileceğini düşündüğüm şeyler var. Ama tek başına olana kadar açma, tamam mı? sağ raca doğru uzanıp yolcu kapısını açtı. Bir kez daha söylüyorum David, çok, çok özür dilerim. 24. ayrımın sonu. Sayfa 268.